Herkese merhabalar efendim. Türkiye'nin en çok dinlenmeyen podcastlerinden birisindesiniz. Tekrar ediyorum. Niye? Çünkü en son baktım hocam. Öyle bir sıralama düştük ki bizim önümüze şey geçmiş. Bebek uyku. Ve dinledim hakikaten bizden daha iyiler. Ama neyse bundan da kurtulacağız. Çünkü ben bir pazarlamacıyım ve işin sırrını biliyorum. Pek yakında yine ilk ona gireceğiz. Sizlerin desteği sayesinde. Çok teşekkürler. Bah, bir dakika konumuz ne?
Kendim şey gibi. İşte bu yüzden...
hiç konuyu düşünmemişim bile. Evet, konumuz bugün bilinç. Bilinci konuşacağız. Bilinci ilgisi çok ilginç. Gerçekten bazı bilimsel çalışmalar var. Onlara da değineceğiz. Kim başlamak istiyor?
Siz.
Ben başlayayım. Tamam, ben o zaman ben kendi yaptığımız bir çalışmadan bahsedeceğim. Bence çünkü hakikaten çok ilginç bir çalışmaydı bu. Bizim şimdi
laboratuvarda... Kendim ölmek gibi olmasın.
Bizim laboratuvarda EEG diye bir cihaz var. Elektroensefalografi. Ya şimdi bu cihaz ne yapıyor? Beyninizdeki nöronlar arasındaki elektrik akımlarını ölçüyor. Şimdi biz şöyle bir çalışma yaptık. Öğrencileri aldık. Öğrencileri çikolata resimleri gösterdik. Çikolata ve bisküvi resimleri. Bu Kore'den getirmiştim bu arada. Hiç daha önce görmedikleri. Çocuklar burada bakarken biz de o sırada beyin görüntüleme cihazıyla bunların beynin verdiği tepkimeleri aldık. Sonra bu arkadaşlarımızı oturttuk çikolatayı seçmek için. Hepsi böyle düşünüyor, anladın mı? Böyle bir iki saniye bakıyor hangisini alsam. Çünkü dedik ki bu beğendiğinizi alıp götürebilirsiniz. Ondan sonra düşündüler falan filan. Sonra seçip gittiler. Ve biz beyin dalgalanmalarına baktığımızda şunu gördük hocam. Birçok insan yaklaşık 200 milisaniyede aslında beynin dalgalanmasına karar vermişti. Ve 200 milisaniyede hiçbir şekilde bilinç yok. Yani aslında bilinçsiz otomatik bir karar vermişlerdi. Ama masanın başında her ne hikmetse düşünüyorlardı. Neyi düşündükleri belli değil. Ama sonuç itibariyle gidip o 200 milisaniyede verdikleri kararı verdiler. Ve o çikolatayı aldılar. Tam kapıdan çıkarken durdurduk ve dedik ki bize geri verin çikolata. Çünkü başka çikolatamız yoktu. Deney tasarımızda sadece bir tane çikolata vardı. Paramız yetmemişti.
Evet, ben katılmıştım deneye,
hatırlıyor musun?
Ve bana vermediniz. Ben çikolatayı alıp çıkarken onu bırak dediniz.
Abi Türkiye'de bilim böyle yapılıyor. Bütçe yok.
Ben hocaya şey falan, ama hocam etik, kandıramazsınız böyle falan. Hazal çık.
Etik değerlerimiz bu kadar. Ya bütçe yok kızım, ne yapalım.
Ben şimdi siz EEG'den girdiniz diye EEG'den devam etmek istiyorum. Aslında nasıl başlıyor bu çalışmalar? Yani bilinçle nasıl EEG'yi birleştirdiler, satın almayı, tercih etmeyi, karar vermeyi. Şimdi aslında baktığınızda bazen hepimiz çok emin olduğumuz şeyler hakkında yanılırız. Yani insanlar bizi uyarı, yapma böyle şöyle işte. Ondan sonra bir patlarsınız, hani ben bunu nasıl yaptım diye kendiniz sorgulamaya başlarsınız. Bilim adamları da 1980'lerde bunu sorgulamaya başlamış. Yani bizler net, rasyonel bir şekilde karar aldığımızı düşündüğümüzde neden bazen işler yolunda gitmiyor? Bunu araştırıyorlar ve çok basit bir deney tasarlıyorlar. Şimdi bilim adamları bir deney odasının duvarına bir saat yerleştiriyor. Hmm. Saatin üzerine de bir ışık göstergesi. Işık saati takip ediyor. Tık tık tık tık tık gidiyor böyle. Karşısına da saatin bir sandalye koyuyorlar ve katılımcılardan kardeşim gel otur bu sandalyeye, rahat bir şekilde, vücudun rahat bir şekilde öyle durmanı istiyoruz diyorlar. Kafalarına da EEG'yi yerleştiriyorlar ve tek istedikleri katılımcıdan refleks göstereceğinde, mesela esneyeceğinde lütfen ışığın konumuna bak, bunu kaydet diyorlar.
Hmm.
Ondan sonra böyle bir sürü katılımcıyı alıyorlar. Ardından çalışmanın sonucunda, bu süreçte de tabii beyin verileri kaydediliyor EEG cihazıyla birlikte. Çalışmanın sonucunda araştırmacıları, katılımcılar ne zaman esnedikleri, parmaklarını ne zaman hareket ettirdiyse saatlerini veriyor. Katılımcılar da o saatlerle beyin dalgalarındaki süreyi eşleştirmeye çalışıyor ve şu ortaya çıkıyor. Bireyler rasyonel olarak evet bak ben tam şu dakikada saatte hani hareket ettim dese bile aslında beyin dalgalarında bir farklılık oluyor. Daha öncesinden gerçekleştiği görülüyor.
Ha, tamam.
Ve bu şunu aslında destekliyor 1980'lerde. Aslında biz bilinçli bir şekilde hareket etsek de bilinçaltımız bizim davranışlarımızı şekillendiriyor diyor. Ve nörobilim dediğim şey işte böyle hayatımıza gidiyor.
Önce orada ortaya çıkıyor, sonra davranış gerçekleşiyor. Ve biz zannediyoruz ki davranışı biz bilinçli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Bununla ilgili bir istatistiğim var. Bir insan günde 50 bine 70 bin düşünceye sahip oluyormuş ama bu düşüncelerin sadece %10'u farkındalık düzeyinde gerçekleşiyormuş. %90'ını bilinçaltı otomatik karar veriyormuş.
Şimdi Merve hocam %90 diyorsun ama ben çalışmaya ulaştım. Wilson 2002 yılında
bir kitap. Ben zaten %95.
%95 aslında, yani ya. Çalışma şunu söylüyor bize.
Gerçek bilgi. Ne oldu götüm? Artık ağzına da lollipop almış orada. Çok kötü, çok kötü.
Şimdi olay aslında şunu anlatıyor. Şimdi
%5 için birbirimizi kıracağız.
Kırarım. Evet, seni kırmak benim için en büyük zevk.
%5 ne kadar önemli çıkıyorum. Biliyor musun? Türkiye'nin hayatını değiştiriyor.
Seçimden %5 de.
Baktığımızda neden %95? İştah Freud'a kadar uzanıyor ve Freud
duyduğum bir buzdağı metaforu var aslında. Bizlerin o buzdağının dışında gördüğü kısım bizim bilinçli davranışlarımız olarak isimlendiriliyor. Bir tık alt kademe bilinç altımız olarak şekilleniyor. En alt aslında buzdağının görünmeyen yüzü dedikleri yerse bilinç dışı olarak konumlandırılıyor. Ve Wilson 2002 yılında çıkarttığı kitabında bir sürü deney yapıyor. Ve yaptığı çalışmalarda hep şunu ortaya koyuyor. Biz insan davranışının yani ne kadar rasyonel yaptığımızı düşünürsek düşünelim. Aslında bilinçaltının ve bilinçsizlik dediğimiz o farkında olmadan yaptığımız paternalle %95 oranında hareketlerde bulunduğumuzu söylüyor. Hatta bununla ilgili çok enteresan bir çalışma var. Sonuçta bilinçaltımız bizim her zaman ortaya çıkan bir düşünce değil ve tetiklenebilen bir şey. Amerika'da şimdi araştırmacılar savunmasızlık ve korku anlarında ırkçılığımızın bilinçaltında nasıl tetiklendiğini araştırıyorlar. Alıyorlar deneye, beyaz Amerikalıları alıyorlar ve bu kişileri iki gruba bölüyorlar. Bir grubu alıyorlar, aydınlık çok güzel güneş giren bir odaya alıyorlar. Diğer grubu alıyorlar, karanlık loş bir odaya alıyorlar. Ve katılımcılara aynı görseller gösteriliyor. Görsellerde de Afro-Amerikan, Afro-Amerikan mı deniyordu onlara? Siyahları. Afro-Amerikan insanların nötr fotoğrafları sergileniyor. Ve çalışma sonucunda şu ortaya çıkıyor. Tabi bu süreçte çeşitli anketler yapılıyor. Irkçılık düzeyleri ölçülüyor. Karanlık odaya giren kişilerin gördükleri nötr fotoğrafları daha düşmanca yorumladıkları ortaya çıkarken aydınlık olanları daha pozitif olarak yorumladıkları ortaya çıkıyor. Peki bu neyi aslında gösteriyor bize? İçimizde bastırdığımız birçok duygu çevresel etmenlerle tetiklendiğini gösteriyor. Yani bilinçli olarak biz bunu tutsak da bir şekilde davranışlarımıza yansıttığımızı gösteriyor ki bugün pazarlamada da zaten tüketicilerin satın alma davranışlarındaki her şeyi işte bu bilinçaltındaki etmenlerle oynayarak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.
Tamam. Nöro pazarlamanın en çok yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Temel itibariyle bizim birçok ihtiyaç olmadığımız şeyleri nasıl satıyorlar? Temel itibariyle bu içgüdülerimize ve bilinçaltına birazcık oynayarak satıyorlar. Ama insanda çok şöyle bir ilginç varlık. Burada pazarlamaya da şey suçlamak gerekmiyor. İnsan kendisi suçlu. Niye? İnsan kendi kendine sürekli rasyonize ediyor. Yine çok güzel bir deney var hocalarım. Biz alıyorlar, tamam mı? Götürüyorlar bir tane ya bir oyun oynatıyorlar. Deney yapıyorlar. Ama deneyin aslı o değil. Sonrasında deneye girmeden önce şöyle bir şey yapıyorlar bu arada, özür dilerim. 4 tane tablo var. Diyorlar ki en az beğendiğine sırala. Biz 1. tablo, 2. tablo, 3. tablo, 4. tablo şekilde sıralıyoruz. Deneye giriyoruz güya. Orada bir şeyler yapıyoruz. Çıkıyoruz. Ondan sonra şey diyorlar. Bu deneye katıldığınız için size en beğendiğiniz tablolardan 2. tabloyu vermek istiyoruz. 2. tabloyu veriyorlar bize. Aradan belli bir zaman geçiyor. Sonra biz yine deneye çağırıyorlar. Ve tekrar ilk önce deneyden önce tabloyu sıralamamızı istiyorlar. Ve insan beyni şunu yapıyor. 1 yine 1. 2 yine 2. Ama 2, 3. ve 4. arasında kalmıştık ya. 3.'yi gidiyoruz 4.'ye koyuyoruz. Diğerini ise 3.'ye getiriyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Kendimizi beğendiğimizi ön plana çıkaracak şekilde rasyonize etmeye çalışıyoruz. İşte insan temel itibar bu satın almada da bunun çok fazla yapıldığını biliyoruz. Bir kere bir şeye sahip olduktan sonra onu daha değerli görmeye çalışıyor. Hatta ekonomide de ev fiyatlarının artışının tabii ki tek nedeni bu değil ama nedenlerden bir tanesi şu. Eminim siz de görmüşsünüz. Benim annem de evde oturuyoruz ya. Evi yere göre sığdırın. Bizim evim şurası güzel. Bizim evim burası güzel. İşte haz olacağım. Bizim ev şöyle güzel. Bizim ev böyle. Niye? Çünkü o sahiplik etkisi dediğim şey de insanı rasyonize etmek için sahip olduğu şehrin daha değerli görmesine yol açıyor.
Ve otomatikleşiyor sanırım bu. Her şeyde onu öne çıkıyor özelliğini.
Tabii. Bilinçaltında kendi kendimize rasyonize etmeye çalışıyoruz temel olarak.
İşte bu noktada da Boston Üniversitesi araştırma yapıyor. Yayınlanan çalışmada şunu ortaya koyuyorlar. İnsanların rasyonel olarak aldığı kararların aslında yarım saniye sonra bilinçli hale geldiği. Yani aslında bu karar siz irrasyonel olarak alıyorsunuz. Yarım saniye geçtikten sonra...
Ya Boston
sonra...
dedi de Esogi'de de yaptık biz onu kızım. Az önce ilk anlattığım çalışma olduğu için devam edebilirsin.
Yarım
bu arada beni sözlerini böldüğüm için eleştirenler bu da kapak olsun falan.
Ya çok işte erkek mi koyacağım ya. Kes hocam. Burayı keseceğim.
Sözünüzü bölmek çok keyifli ama.
Bip yapacağım hep bip bip
koyacağım. Buyur hocam sen devam et.
Söylemiyor. Allah Allah.
Ay çok da fifi.
Yapmışsınız anlat bakalım. Anlat yapmışsınız. Esogi İBF konuşuyor.
Girişte bahsettim ya insanlar oturttuk 200 milisaniyede karar verdiler. Ama güya sonra bilinçli karar verdiniz. Ama 200 milisaniyede bilinç diye bir şey yok. Boston'a gitme kardeşim. Yerli ve milliye git. Gerçi seçim sonuçlarına göre burayı değiştirebilirim.
Yani işin aslında biz bir karar alıyoruz. Yarım saat sonra yani yarım saniye sonra da kendi kendimize bunu bilinçlendiriyoruz. Mesela günlük hayatta bunun en güzel örneği. Hepiniz evinize sarayla işte Nutella alırsınız. Gidersiniz aklınıza düşer. Bir kaşık alırsınız. Kaşığı gidersiniz tezgahın üstüne koyarsınız. Zaten bir daha alacaksın. Aslında bilincin seni onu yönlendiriyor davranışta. Yani kendin onu yemek istemesen bile bir şekilde iş oraya dönüyor yani.
Güzel güzel. Nutella örneğini çok beğendim. Şimdi burada
İBF'de yapılmıyor bunlar.
Burada peki bu olay niye kaynaklanıyor dersek, olayın kaynaklanmasının temel nedeni şu. Beyin az enerji harcamak için programlanmış. Çünkü temel itibariyle vücuttaki enerjinin %60 ile %70'i beyin tarafından yakıldığı düşünülüyor. Şimdi inanılmaz büyük bir enerji harcayan yer. Arabanın motoru gibi. Dolayısıyla bunu ne kadar verimli yaparsanız o kadar az yakacak. İşte beyin de bunu az yakabilmek için kısa yollar belirlemiş. Bu da bizim bilinçsiz otomatik davranışlarımız oluyor. Şimdi şurası da çok ilginç. Biz ne kadar otomatik davranışlar vesilesiyle karar alırsak o kararın o kadar doğru olma ihtimali artıyor. Daha da garibi tatmin düzeyi artıyor. Ne demek istiyorum? Bir sınavdasınız. İçinizde bir tane şık doğdu. O şıkkı seçerseniz doğru olma ihtimali daha fazla. Hadi sınavdan çıkalım. Gittiniz bir yerde bir şeye girdiniz. Restorana ya da diyelim bir alışveriş merkezindesiniz. Bir sürü seçenek var ya. İlk böyle içinizden geçen seçeneği alırsanız, ilk içinizden geçen seçeneği sipariş verirseniz üzerinde düşünmek yerine o seçenekten tatmin olmalısınız da arttırıyorsunuz. Çünkü beyin sizden bunu istiyor aslında. Bu arada Merve hocamız niye hiç konuşmuyor diye düşünüyorsanız eğer ağzında lollipopu sokmuş. Kolonun lollipopu. Nereden bulacak? Ucuzcu lollipopu. Şu Trendyol'dan bir sipariş versin.
Rokko ya. Rokko abi.
Ekstradan içine sokuştururlar ya mutlu ol diye yalandan böyle lollipopu.
Sponsorumuz Rokko.
Gitmiş onun ağzına sokuştuğundan konuşamıyor burada ya. Evet böyle de podcast
çekiyor. Normalde de konuşamıyor. Boş durmasın beni. Anladınız mı?
Emzik alacağım sana podcastlerden önce. Ver lan hepimiz lollipop yiyek. Evet Hazır Hocam, boktan bir çalışmanız var. Onu seyircilerimizle dinleyeceğim. Paylaşmak ister misiniz o boktan çalışmanızı? Hadi bakalım.
Paylaşmayacağım ya gerçekten.
Hadi lütfen paylaş. Hakikaten neydi? Bence şimdi merak eder herkesi.
Nasıl bağlamıştım ki?
Baş ver kızım, başına alsana ya.
Gir ya, benim kolum.
Gir, löpük, başından gir.
Şimdi mesela pazarlamada bu davranışlarımızın nasıl etkilendiğini anlatan çok klasik bir çalışma var. 1993 yılında yapılıyor çalışma. İngiltere'de gerçekleşiyor ve bir şarap mağazasına gidiyorlar araştırmacılar. Ardından işte oradaki Fransız ve Alman şaraplarını seçiyorlar. Ya bunları biz insanların bilinçaltını etkileyerek satın aldırmayı sağlayabilir miyiz? Bunu deniyorlar ve süreçte... Alman iki gruba ayırıyor. Ya ayırmıyorlar aslında. Bir gruplandırma yok da random olarak gelen müşteriler üzerinden bunu çalışıyorlar. Müşteri ilk geldiğinde bir anket çalışması yapılıyor müşteriye. Milliyeti soruluyor. Yani Alman veya Fransız olmaması dikkat ediliyor. Ondan sonra tercih ettiği şaraplar falan ve özellikle bu şarapları Alman ve Fransız şaraplarını tercih etmeyen kişileri deneye alıyorlar. Ve şöyle bir şey oluyor. Kişiler geldiğinde bir gruba Alman müziği eşliğinde satış yapılıyor. Kişinin bunlardan haberi yok tabii ki de. Bir gruba da Fransız müziği eşliğinde satış yaptırılıyor ve kendi tercihleri bu şaraplar olmasa bile çalan müziğin ve ambiyansın da etkisiyle tüketicilerin satın alma davranışlarının değiştiği ortaya çıkıyor. Bu noktada Alman müziği çaldığında tüketicilerin %73'ü tercihlerini değiştirerek gidiyor Alman şarabı alıyor. Fransız müziği çaldığında ise tüketicilerin %76'sı gidip onu alıyor ve bu çalışmadan sonra da şu çok fazla etkilenmeye başlıyor pazarlamacıların triklerinden biri olarak mağazalardaki müziğin satın alma davranışını yönlendirmeye yönelik nasıl kullanılabileceğine yönelik çalışmalar artmaya başlıyor. Ama işin temelinde gene bizim bilinçaltımızın nasıl manipüle edileceği var.
Demek o yüzden Esi Vakit Ölürüm Türkiye çalıyor bak. Ölürüm Türkiye çalıyor. Esi Vakit'e bu çalıyor.
Çalıyor gerçekten.
Yok be. Yabancı eşine bir şarkılar çalıyor. Ezivaki'de sanki yabancı markaymış gibi. Baş.
Şimdi bu tür şeyler işte duygular, renkler, müzikler vesaire beynimizde kategorilere ayrılıyormuş. Hı hı. İşte işle ilgili bilgiler, işte duygularla ilgili falan ve bu kategorilerin aslında birbiriyle iletişim halinde olmadığı ortaya çıkmış. Bir deney yapmışlar. Şimdi böyle burundan itibaren bir şerit çekmişler. Sağ göze farklı, sol göze farklı, sağ göze farklı bir şey gösteriyorlar. Mesela birine mobilya gösteriyorlar, diğerine ayı gösteriyorlar.
Tamam.
İşte bu kategoriler arasında iletişim olmadığı için beyin bu iki görseli aslında kafada birleştirmiyor. Üst üste masalar ya da el ele tutuşan ayılar şeklinde görüyor. Hı.
Aslında şöyle bir tane çalışma da var. Senin dediğinin bence ilginç bir noktasını gösteriyor. Şimdi beynimizin aslında iki lobunu bağlayan arada bir kas kütlesi var. Corpus callosum diyorlar buna. Şimdi bazı hastalıklarda bunu kesmeleri gerekiyor bir tedavi yöntemi olarak. Bunu kestiğimizde ne oluyor? Sol lob ve sağ lob beynin birbiriyle iletişim kuraması hale geliyor. Şimdi senin söylediğini şöyle yapmışlar hocam. Hı. Beynin sol gözü ve sağ gözü İki ayrı ekranı görüyor. Diğerinin gördüğünü diğer göz görmüyor. Evet. Böylelikle ya sol beynin lobuyla ya sağ lobuyla iletişime geçebiliyorsun. Ve şöyle bir şey yapıyorlar bu arası kesik olanlara. Mesela diyor kalk tavuk taklidi yap. Sol göze bunu gösteriyor. Birey sağ beyniyle bunu şey alıyor ve kalkıp tavuk taklidi yapıyor. Ondan sonra oturduğunda soruyorlar ki niye böyle bir şey yaptın? Sonra beynin sol lobu buna bir gerekçe bulmaya çalışıyor ve diyor ki ben sadece sizi eğlendirmek istedim. Bak adam sağ gözüyle sol gözün birleştiğini şey yapamadığı için bir harekette bulunuyor ve burada böyle hiç şey nazi selam falan da yaptırıyorlar insanlara. Gidip su aldırttırıyorlar.
Nutat belam.
Nutat belam.
Sizi eğlendirmek için yaptım. Sürpriz.
Kodum nerelere gitti ya. Ama çok ilginç bir şekilde insan sonra buna bir rasyonize gerekçe buluyor. Şimdi biz bunu arası kesik varlıklarda, insanlarda özür dilerim bunu fark edebiliyoruz ama kendimize fark edemiyoruz. Aslında bilinç büyük olasılıkla bizde de böyle çalışıyor. Bizim aldığımız her karara hayatta bir gerekçe buluyor ama bütün bu hayattaki aldığımız kararların gerekçesi tamamıyla beynimizdeki kimyasal biyolojik aktivitelerden ibaret. Ama sonra biz bunu bilinç sayesinde rasyonize etmeye çalışıyoruz. Temelde böyle çalışıyoruz büyük ihtimalle. Bu çalışma mesela onu çok net gösteren unsurlardan bir tanesiydi.
Aslında bu bilinçin davranışlarımız üzerindeki etkisi, nasıl bunu yaptığımız, sadece hani daha doğrusu bilincin etkisi üzerimizdeki sadece davranışlarla değil, iyileşme süreçlerimizle de bir ilgili. Baktığınızda plasebo efekti zaten herkes bildiği bir gerçek. Yani mesela
ya bu lollipop boğazıma kaçtı ya. Özür dilerim, ona kaldım ben burada. Devam.
Bilinç altının aslında davranışlarımızda gerçekleştirdiği farklılıklar yapamayacağım ben ya. Siz devam edin, hadi kapatın sonunda. Plasebo etkisini anlatın hocam. %90 hastaların iyileşiyor Harvard'daki sonuçlara göre.
Evet. Plasebo etkisinden de bahsetmek isterim. Harvard'daki sonuçlara göre hastaların %90 iyileşiyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Gördüğünüz gibi podcast'imiz dinlenmeden arkada düşüyor. Motivasyon kalmadı ekibde. Böyle bir çekim yapamayız. Ağzımızda lollipop kusmaya çalışarak. Ne oldu? Küstün mü?
Küsmedim. Anlatamadım. Sinir oldum.
Niye sinir oluyorum? Ben anlatamadım diye. İşte bu da bilinçaltının bir etkisi aslında. Bilinçaltı seni etkiliyor. Çık onda.
Bir de şey yapmışlar mesela, beyaz ayakkabı deneyi diye bir şey. Biliyor musunuz onu?
Hayır, bilmiyorum. Anlat.
Bir grup katılımcı demişler ki size bir beyaz ayakkabı vereceğiz. Bunu bir saat işte koridorlarda gezeceksiniz falan. Şimdi bunu ayakkabıları giydirmişler. Koridorda gezdiriyorlarmış. Aa, beyaz ayakkabıları ne güzel. Beyaz olduğunu vurgulaya vurgulaya bunu demişler.
Tamam.
Bu deney sonu bir saat sonunda oturtturmuşlar ama giydirdikleri ayakkabı açık maviymiş. Yani böyle biraz beyaza kayıyormuş. Aslında maviymiş ayakkabı.
İnsanlar beyaz görmeye başlıyor sonra.
Hayır.
Evet, beyaz görmeye başlıyor. Mavi ayakkabıyı.
Ha, diğer insanlar da. Adamın kendisi değil.
Değil. Aa, evet. Hmm. Ve inandıramıyorlarmış hani bunun mavi olduğunu. Çünkü oraya kodlanmış ya beyaz beyaz diye. Hayır, benim aklıma şey geldi. Bir ara internette meme vardı. Elbise. Bu elbise hangi renk diye. Hani ben orada aslında onu paylaşan demiş ki ben bunu mavi görüyorum. Siz ne görüyorsunuz?
Bu arada.
Onu oradan kodlanmış.
Maviydi.
Daha önce bahsetmiştik, hatırlamıyorum ama. Şöyle bir tane deney var ya. İnsanlara kelimeler gösteriyorlar daha doğrusu yazının içerisinde. Kimisine yaşlılık ve yavaş yürüme, daha doğrusu yaşlılıkla ilgili kelime, kimine gençlikle ilgili kelimeler. Ve biz sadece orada o kelimeleri gördüğümüz için deneyin ikinci aşamasında da bir koridorun diğer ucuna yürümemiz gerekiyor. Orada eğer yaşlı ilişkin kelimeler gördüysek yürüme sürecimiz gençlik kelimesini görmüşlere göre çok daha yavaş oluyor. Baksana, sadece kelimeyi gördüğümüz için bile beynimiz bunu adapte oluyor ve davranışımızı etki ediyor. Hani temel itibariyle bunları düşündüğümüzde çok ilkel varlıklarız hala. Kendimiz çok bir gelişmiş zannediyoruz ama ilkeliz abi. Ve bu tür basit unsurlar bizi fazlasıyla etkiliyor. Sonra da kendimizi bilinçli zannedip bilinçli karar aldığımızı zannediyoruz. Bugün gidin, gardırobunuz varsa gardırobunuz, yoksa eğer öğrenciyseniz bez dolabınız, uyduruk benim de yıllardır kullandığım o bez dolabının içine bakın. Oradaki çoğu ürüne ihtiyacınız yok. Ama tamamıyla pazarlamanın yarattığı bir size kampanyalar vasıtasıyla kandırılmış ve satın almış durumdayız. Ama her bir içinde bilinçli bir şekilde bahane üretebilir haldeyiz.
Bir de şey yapmışlar. Halüsinolojik maddeyle işte mantardır, uyuşturucudur falan filan bilinç, hani ne kadar bilincin açılma durumunu test etmişler aslında. İnsanlarda %35 daha fazla duyarlılık ve farkındalık ortaya çıkmış bu halüsinolojik maddeleri kullandıktan sonra.
Uyuşturucu falan gibi mi?
Aynen. Özellikle mantar. Magic mushrooms diye düşünen ve ilginç bir şekilde bu maddeleri kullanan insanlara sormuşlar ki sizce böceklerin bilinci var mıdır? Uyuşturucu kullanmadan önce %30 demişler. Uyuşturucu kullandıktan sonra %67 demiş ki evet, onların da bir bilinci var.
Oğlum, bu çalışma nasıl
yapıyor?
Onlar
da bir insan.
Bitkilere de %26'dan %61'e demişler. Evet,
çalışma nerede yapılmış? Red light.
Ha, bu çalışma nasıl yapabiliyor? Hakikaten yapamazsın ki. Uyuşturucu nasıl kullanıyor abi insanlar?
Kolombiya Üniversitesi'ne yapmışlar işte.
Amerika'da bir de.
Evet.
Gönüllü olup yapabiliyor. İnsanlar ilaçları bile önden test edebiliyor.
Ya ben bizim memleketi anlamıyorum ya. Bırak ilacı. Biz burada bir tane EEG takacağız kafaya diye izin çıkarttırıyoruz 6 ay boyunca. Yine etik kurula geldi benim sinirim. Var mı başka bir şeyimiz?
Yok. ChatGPT sizce bilinç kazanacak mı? Sadece bir dil modülü.
O zaman efendim, bu bölümümüzü dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Rocco, lollipoplarının sponsorluğunda yaptık bölümü de diyerek iğrenç şakamızla kapanış yapalım.
Güle güle. Hepinizi çok seviyoruz.
Görüşürüz. Sesli güzel. Mesaj göndermeyi unutmayın.
Aa, evet, sesli mesaj gönderme varmış podcast'ta. Kimse bize sesli mesaj göndermiyor.
Evet, gönderince...
Çünkü kimse dinlemiyor.
O kadar mı dinlenmiyoruz artık ya? Bir ara ne güzel Türkiye'de ilk 5 dedik. O kadar düştük ki gerçekten kimse mi dinlemiyor bize? Dinliyorsanız bir ses verin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.